Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programındayız. Beraberiz yine. Bugünkü misafirimiz Altun Silsile'nin 32. halkası Tahal Hariri Kaddesallahu Sirrah Hazretleri. Altun Silsile'nin 32. halkası Tahal Hariri Hazretleri, Irak'ın Musul vilayetine bağlı Erbil'in Harir nahiyesinde dünyaya gelmişler. Doğumları 1803. Uzuna yakın, orta boylu, buğday tenli, nur yüzlü, heybetli ve vakarlı bir zat. Seyrek sakallı. Bu yüzden de köse lakabıyla anılırmış. Şeyhi Tahal Hakkari ile aynı ismi taşıdığı için zaman zaman bu ismin kendisine bu şekilde hitap edilmesinden edeben çekinir ve daha sonra da şeyhinin kendisine böyle iltifatı sebebiyle sakalının seyrek olmasından dolayı kendisine köse talebemiz diye bir latife yapmasıyla da daha çok köse taha diye anılmayı tercih etmişler. Yumuşak huylu, kızdığı hiç görülmeyen güzel bir Allah dostu. Tabii diğer Sadat-ı Kiram Hazretleri gibi, çoğunluğu gibi yani ilk tahsilini Erbil'de yapıyor ve hıfzını ikmal ediyor. Aziz dinleyenlerim, bu sohbetlerimizde gerçekten bir şeyi çok görmüş olduk. Bu Sadat-ı Kiram dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayıp günümüze kadar uzanıp gelen bu altın silsilenin büyük çoğunluğu ilim yolunda gelişmiş, kitap ve sünneti iyi tanıyan ve hatta bir hayli kısmı da hafız olan insanlar. Yani Allah'ın kelamını güzelce ezberleyip hem kendileri o kelam-ı ilahinin mucibince yaşamaya gayret etmişler, hem de el ele tutuştukları evlatlarına hep bir Kur'an insanı olması, Kur'an terbiyesiyle yetişmeleri noktasında gayretler göstermişler. Büyük pirimiz Tahal Hariri Hazretleri de işte böyle bir zat, hıfzını ikmal ediyor. Daha sonra Bağdat medreselerinde yüksek seviyede dersler alıp bu derslerden de icazet alıyor. Aziz dinleyenlerim, icazetle neticelenen bu dini ilimleri devrin ulemasından okuduktan sonra da Mevlana Halid el-Bağdadi'nin Erbil'de bulunan halifesi Hidayetullah Efendi'nin hizmet ve himayesine girdi. Tabi bazen bu büyük zatlar muhtelif kişilerden feyiz almış olabiliyorlar. Seyri sülüklarına bir yerden başlayıp daha sonra yine aynı silsileden bir başka zatın manevi terbiyesi altında yetişme imkanları olabiliyor. Hidayetullah Erbili Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi. Ama kendisini gerçekten daha sonra yetiştiren bir başka zatsa o Tahal Hakkari Hazretleri. O da yine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bir diğer halifesi. Bu Hidayetullah Efendi de günümüzün mürşitlerini yetiştiren Esad Erbili Hazretleri'nin dedesidir. Nitekim Esad Erbili Kaddesallahu Sirra Hazretleri kendi tercüme-i halini yazdığı eserinde Risale-i Esadiye'de şöyle ifade ederler. Tarikat-ı Aliye'de seyri sülüküm ne babamın ne de dedemin irşad zamanlarına rastlamadığından o zamanın kutbu irşadı bulunan Tahal Hariri Ennakşibendi El-Halidi Hazretlerinin hizmetine girdim. Ve 1875 senesine yani vefatına kadar 5 sene müddetle hizmetlerinde bulundum. Bu Esad Erbili Hazretlerinin lisanıyla Tahal Hariri Hazretlerinin anlatılmasıdır. Yani Tahal Hariri Hazretlerine gerçekten böyle 5 sene boyunca hizmet eden zat Esad Erbili Hazretleri'dir ki Daha sonra da ondan icazet almak suretiyle inşallah önümüzdeki sohbetlerde hayatını nakledeceğimiz Esad Erbili Hazretleri ondan icazet almak suretiyle de mürşidinin yolunu devam ettirmiş oluyorlar. Tabii Esad Erbili Hazretleri'nin ifadesiyle bu zatın hizmetinde 5 sene kaldığına göre de Tahil Hariri Üstadımızın gerçekten iyi bir tahsil gördüğünü, itibarlı ve saygın bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğu da anlaşılmış oluyor. Tahil Hariri aynı zamanda Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bir başka halifesi Osman Tavili ile de görüşür. Osman Tavili'nin Şeyh Hariri hakkında o bizden büyüktür diye övgülerde bulunduğu da bilinmektedir. Gerek Hidayetullah Efendi, gerekse Osman Tavili ile görüşüp kendilerinden feyz alan Tahal Hariri, devrin ünlü şeyhi Tahal Hakkari ile önce alemi menamda, yani bir rüya aleminde, daha sonra da kendisini ziyaret ederek görüşmüş, çok kısa bir süre içinde kendisinden bir hilafet izni almış. Arapça, Farsça, Türkçe ve Kürtçe bilen bu büyük Allah dostu sohbetlerinde tıpkı Tahal Hakkari Hazretleri gibi daha çok İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okur ve bu mektubat üzerine şerhler yaparmış. Tahal Hariri rahmetullahi aleyh Erbil ve Musul bölgelerinde yaklaşık 40 yıl süreyle halkı irşatla meşgul oluyor. Aziz dinleyenlerim, bir iki sene evvel bir Erbil ziyaretimizde Tahal Hariri Hazretleri'nin yaşadığı coğrafyayı da ziyaret etme imkanı oldu. Kendi kabirlerinin bulunduğu makbereyi de ziyaret ettik. Tabii orada o bölgeyle ilgili torunları ve yakınları bize geniş bilgiler verdiler. Bir vadide Tahal Hariri Hazretleri'nin uzun yıllar boyunca, bu 40 yıl boyunca talebeler yetiştirdiği, müridan yetiştirdiği mahalleleri de gösterdiler. Ne yazık ki zamanla bu medreseler hepsi yıkılmış. Hatta özellikle Saddam döneminde o bölgeye yapılan bazı haksız uygulamalar sebebiyle o medreseler tamamen yıkılmış ve boş bir arazi haline gelmiş. Orada yaşayan insanlar bizlere anlattıklarına göre işte şu vadi tamamen Tahal Hariri Hazretleri'nin medresesinin, tekkesinin, aşevinin bulunduğu bir bölgeydi. Ama her şeyin bir kaderi var. Daha sonra Saddam döneminde buralar bir takım farklı uygulamalarla kimisi istimlak edildi, kimisi binalar yıkıldı. Ama o yolda bir yolla devam etmiş oluyor. İşte Esad Efendi Hazretleri ile, Sami Efendi Hazretleri ile, Musa Efendi Hazretleri ile, Osman Efendi Üstad'la da yol devam ediyor. Bu da bizlere büyük bir mutluluk veriyor diye ifade etmişlerdi. Üstad'ın tabii kabri de yine o Hariri nahiyesinde, şu anda Kuzey Irak'taki Erbil vilayetinin şöyle 1,5-2 saatlik bir mesafedeki Erbil nahiyesinde bir ziyaretgah olarak bulunmaktadır. Allah'a yine hamd ederiz ki onun evlatları olan Türkiye'li bazı dostlarımız, manevi evlatları olan Türkiye'li dostlarımız oraya da bir el attılar. Böylece orası bir Allah dostunun ruhaniyetinin hissedildiği, etrafına böyle güzelliklerin saçıldığı bir manevi mekan haline gelmiş oldu. Aziz dinleyenlerim, Nakşi yolu özellikle Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey hocamızın ifadeleriyle ruhu güçlendirip nefsi onun emrine vermek anlamına gelen ruhani usulü uygulayan bir yoldur. Bu yüzden bu yolda riyazata nefsani tarikatlarda olduğu kadar önem verilmez. Hatta bazı şeyhler riyazat konusu üzerinde hemen hemen hiç durmazlar. Nitekim Tahal Hariri de bunlardan birisidir. Naklolunduğuna göre Esad Erbili Hazretleri bir Ramazan Şeyhi Tahal Hariri Hazretleri'nin tekkesine gider. Ramazan boyunca orada riyazat yapmak ister. Yani çok az bir şeyler yemek. Belki bazı büyüklerin ifadesiyle aziz dinleyenlerim, özellikle sahurda bir çorba içmek, iftar vakti de biraz daha belki bir iki hurmayla, bir avuç üzümle de iftarı yapmak suretiyle oruçtan daha fazla faydalanmak, ruhu biraz daha böyle süzgün hale getirmek, ruhu geliştirmek manasına riyazat deniyor. İşte zaman zaman bazı yollarda bu riyazat uygulanıyor ki beden zayıflasın ve ruh daha çok ortaya çıksın. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi de daha oruçla ilgili hatırlatmalarında ruha der, onu besleyecek manevi gıdalar ver. Bedene çok gıdalar vermek suretiyle uğraşma ama esas sen ruhunu beslemeye bak der. Ancak Nakşi yolunda gerçekten tamamen bir temkin ve itidal yolu olması hasebiyle aşırı riyazatlara da çok uygulanma alanı açılmamış oluyor. Nitekim anlatıldığı şekilde Esad Erbili Hazretleri bir Ramazan şeyhinin tekkesine gider. Ramazan boyunca orada riyazat yapmak ister. Esad Efendi iftarda önüne çeşitli yemeklerin geldiğini görünce de vazifelilere bir daha böyle çok yemek getirmemelerini rica eder. Ancak aldığı cevap ilginçtir. Mürşidimiz Tahal Hariri Hazretlerinin emri var. Size bol yemek getirmemizi emrettiler. Dolayısıyla da biz getirmek durumundayız. Sizin durumunuza müdahale etmeyiz diye hizmetkarlar söylerler. Durum Şeyh Hariri Hazretlerine haber verildiğinde ertesi günü Esad Erbili Hazretlerini çağırır ve buyururlar ki evlat, bizim yolumuzda salik tıpkı marufu kerhi gibi olmalıdır. Hane sahibi önüne ne tür yemek koyarsa yemeli. Ayrıca bizim yolumuzda temizlik önce kalpten başlar. Kalp tasfiye ile salah kesbedince de ceset ona uyarak salah bulur. Bu bakımdan uzun uzun riyazata da bir hacet kalmaz. Kalbi güzel bir şekilde tasfiye ettiysek ceset de artık o salah halinin bir tecellisiyle sanki riyazat yapmış gibi bir süzülme haline girebilir. Tabii aziz dinleyenlerim, mürşitler birbirlerini çok etkiliyorlar. Nitekim Tahal Hariri Hazretlerinden böyle tembihat alan Esad Erbili Hazretleri, genç yaşlarda kendisine gelen Sami Efendi Hazretlerine de aynı şekilde hitap eder. Sami Efendi Hazretlerinin hatıralarına geçmektedir ki, kendileri Esad Erbili Hazretlerine gittiğinde sorarlar Esad Erbili Hazretleri, evlat neyle meşgulsün, neler okuyorsun, ne gibi evratların var? O da o ana kadar yaptığı bazı evrad-ı eskârı Mürşid-i Esad Efendi'ye, yani Tahal Hariri'nin halifesi Esad Efendi'ye anlattığında Esad Erbili Hazretleri tıpkı mürşidi gibi evlat der, hastalık neredeyse tedaviye oradan başlayacağız. Önce kalp inkişaf edecek, sonra da evrad-ı eskârımızı daha farklı şekillerde çoğaltarak yapmaya çalışacağız. Ve bunun için de ona öncelikle kalp zikrini, kalbin zikrullahla bir itminan hale gelmesini emretmiş olur. Dolayısıyla aziz dinleyenlerim, Cenab-ı Hak bu büyük zatlara birbirlerinden aldıkları manevi emaneti böyle bozmadan yeni nesillere aktarmak için özel bir gayret lütfediyor. Onlar da bir taraftan mürşitlerinden aldıkları güzellikleri, diğer taraftan da Allah Teala'nın kendi zamanlarında kendilerine ikram ettiği güzellikleri yeni nesillere aktarmak için geceli gündüzleri bir gayret içerisinde olabiliyorlar. Tabii yine her Allah dostunda olduğu gibi Tahal Hariri Hazretlerinden de günümüze tasavvufi manada önemli ölçüler intikal ediyor. Bunlardan birisi aziz dinleyenlerim, Tahal Hariri Hazretlerinin keşif ehli olanla olmayan arasındaki farkı anlattığı çok güzel bir ifade. Buyururlar ki Hazret, keşif ehli olan salikle keşfi olmayan salikin hali tıpkı gözü görenle görmeyenin Hicaz yolculuğuna benzer. İki insan yola çıkıyor. Birisinin gözü açık ama birisinin gözü kapalı. Fakat her ikisinin de gayesi Hicaz'a, yani Kabe'ye Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mescidine ulaşabilmek. Her ikisi de yol boyunca daima hep gayelerine yaklaşmaktadır. Göz açık olan da her adımında gayesine yaklaşmakta, gözü kapalı olan ama da yine gayesine yaklaşmakta. Ancak gözü görmeyenin sevabı daha çoktur. Niye? Çünkü gözü görmeyen insan daha büyük bir fedakarlık yapmakta, hiçbir şey yolda görmemesine rağmen gayesine doğru hep büyük bir ciddiyetle yürümekte. İşte bunun için de buyuruyor Taha el-Hariri Hazretleri, seyri sülükte keşfi olmayan salik, görünmüyorsa da terakki halinde olduğu için keşfi olandan daha iyidir. Çünkü zaman zaman bu keşif dediğimiz bir takım manevi tecelliler insanın önünde, insanı adeta farklı yollara sevk edecek amiller de olabilir. Nitekim Ahmed Rufai Hazretleri rahmetullahi aleyh der ki, Allah'a giden yol tıpkı dünya yolları gibidir. Yolun yeşillikleri vardır, yolun dar alanları vardır. Bazen insan yeşilliklere takılır kalır, gayeyi unutabilir. Bazen de darlıklar gözünde büyür, yine gayesinden vazgeçebilir. Ama esas olan nedir? Ne yeşilliklere takılıp kalmak, güzelliklere takılıp kalmak, ne de yoldaki bir takım engellere, manialara, bir takım zorluklara, virajlara takılıp da niyeti değiştirmemek. Dolayısıyla da önemli olan insanın hakka doğru yürüyüşündeki samimiyeti ve ciddiyetidir aziz dinleyenlerim. Bu yolda insan bazen lütuflara mazhar olabilir, özel haller olabilir, perdeler açılabilir ama bunlar da insanı gayesinden, hakka doğru gidişinden, ihlasından, istikametinden ayırmamalıdır. Taha el-Hariri Hazretleri'nin bu sözü gerçekten de çok temel bir tasavvufi ölçüdür. Yani insanın niyetini hiç değiştirmeden, gayesini hiç unutmadan adeta böyle oktan çıkan bir yay gibi hiç sağa sola sapmadan hakka doğru büyük bir istikametle yürüyüşünü ifade etmesi bakımından çok temel ölçülerden biridir. Taha el-Hariri Hazretleri vefatına yakın halifesi Muhammed Esat Efendi'yi yine kendi yerine bırakmak ister. Ve der ki, büyük babanız Hidayetullah Efendi'nin bende çok hakkı vardır. O hakkı ödemek için de bir taraftan ben o emaneti sizlere yüklemek isterim. Ancak Esat Erbili rahmetullahi aleyh edeben kendi evlatlarının olduğunu, o evladının da bu işe çok layık olduğunu, onun olmasını ister. Ancak yine de Taha el-Hariri Hazretleri belki aldığı bir manevi işaretle de bu icazeti Esat Efendi Hazretlerine verir. Ancak işin belki de inceliği daha sonra şöyle anlaşılır ki, Taha el-Hariri Hazretlerinin oğlu Şeyh Taha'nın vefatından birkaç ay sonra hemen vefat etmiştir. Demek ki Taha el-Hariri Hazretleri Allah Teala'nın gönlüne verdiği bir ilhamla bu icazeti, bu manevi yolun devamını Esad Efendi Hazretlerine verir ki yol uzun müddet onun da devam etmiş olur. Tabi artık Esad Efendi Hazretleri ile de bu büyük yol, bu manevi yol Anadolu coğrafyasına doğru akmaya başlıyor. İşte Sami Efendi, Musa Efendi ve bugün o yolları devam ettiren Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi üstadımızla da Taha el-Hariri'nin Esad Efendi vasıtasıyla Anadolu topraklarına attığı tohum Allah'ın izniyle de dünyanın farklı yerlerinde çiçekler açmaya devam ediyor. Taha el-Hariri Hazretleri Muhammediyül Meşrep bir zattır. Dolayısıyla da üslubu da Muhammedi bir üslup. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Resulü Sekaleyn diye ifade edilen insan ve cinlerden cin elçisi olduğu gibi Taha el-Hariri Hazretlerine de Mürşid-i Sekaleyn deniyor. Yani hem insanlara hem de insanlar dışındaki başka varlıklara da irşadının olduğu ifade ediliyor, naklediliyor. Daha sonra Hazreti tabi her fani gibi hayata veda ettiğinde de kabri az önce ifade ettiğim gibi aziz dinleyenlerim Hariri nahiyesinde bulunmakta. Rabbimizden o büyük Allah dostlarına rahmet niyaz ediyoruz. eserlerinden, sözlerinden, geriye bıraktıkları feyizli yoldan, evlatlarından istifade etmeyi de Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz efendim.